bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Çivisi çıkmış dünya, uygarlığımız tükendiğinde. Amin Maluf. YKY 5. Baskı İstanbul Temmuz 2009 Türkçe'ye çeviren Orçun Türkay. Bu kitap 215 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Mayıs 2011. Okuyan İris Gür. Bu kitabı yazmamdaki amaç, geç kalındığını ama çok geç kalınmadığını söylemek. Çöküşü ve gerilemeyi önlemek amacıyla bütün gücümüzle harekete geçmemenin bir intihar, bir suç olduğunu söylemek. Düşünce ve davranış alışkanlıklarımızı kökünden değiştirme, hayali gerçekliklerimizi kökünden değiştirme ve öncelikler ölçeğimizi yeniden oluşturma cesaretinin gösterilmesi gerektiğini dile getirmek. Okurların daha çok tarihsel romanlarıyla tanıdığı Amin Maluf, bu kez Medeniyetler Çatışması adıyla anılan ve dünyadaki bütün kültürler ve halkların geleceğini tehdit eden politikalara karşı yaşamın devamlılığının olmazsa olmazı olarak gördüğü hoşgörü çığlığını yeniden duymaya davet ediyor insanlığı. Çivisi çıkmış dünya, bir yandan küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve doğal felaketler, bir yandan da yanlış ve çıkarcı politikaların doğurduğu ekonomik ve siyasal krizlerle mücadele eden insanlık için bir yol haritası, içinde yaşadığımız hor-görü çağında her şeye rağmen birbirimize saygı duymayı ve birlikte yaşamayı başarmak isteyenler için bir tür pusula. Amin Maluf 1949'da Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplum bilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Maluf, bugün vaktinin çoğunu kitap yazmaya ayırmaktadır. Çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini yapıtlarında başarıyla işleyen Maluf, ilk kitabı Le Crusade, Vous parlez Arabe, 1983, Arapların gözünden Haçlı Seferleri, YKY ile tanındı ve bu kitabın çevrildiği dillerde de büyük bir başarı kazandı. 1986'da yayımlanan ve aynı yıl Fransız-Arap Dostluk Ödülünü kazanan ikinci kitabı, ilk romanı, Léon l'Africain, Afrikalı Leo ise bugün bir klasik kabul edilmektedir. Maluf'un 1988'de yayımlanan ikinci romanı, Semerkant, YKY, coşkuyla karşılandı ve pek çok dile çevrildi. Le Jardin de Lumière, 1991, Işık Bahçeleri, YKY ve Le Siècle après Béatrice, 1992, Beatrice'den sonra Birinci Yüzyıl, YKY adlı romanlarının ardından 1993'te yayımlanan romanı Le Rocher de Tanoa, Tanoas Kayası, YKY ile Goncourt ödülünü kazanan yazarın Le Echelle du Levant, Doğunun Limanları adlı romanı 1996'da, Le Identité Meurtrière, Ölümcül Kimlikler adlı deneme kitabı 1998'de çıktı. Maluf 2000'de Le Périple de Baldassare yayımladı. Yüzüncü Ad, Baldassare'ın Yolculuğu, YKY. Finlandiyalı müzisyen Kaija Saariaho'nun bestelediği opera için yazdığı Uzaktan Aşk 2002 YKY, Maluf'un ilk librettosudur. Orijin, Yolların Başlangıcı 2004 YKY, yazarın son romanıdır. 2006 yılında ise Maluf'un ikinci librettosu Adriana Mater, YKY yayımlanmıştır. Orçun Türkay, 1976'da İstanbul'da doğdu. İstanbul, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Çeşitli yayın evlerine, kuruluşlara çevirmenlik ve editörlük yapıyor. Dura, Michaud, Blanchot, Bonnefoy, Levi Strauss, Starobinski gibi yazarlardan metinler çevirdi. Ayrıca Yapı Kredi yayınlarının genel kültür dizisinden çıkmış çevirileri bulunuyor. Öyküleri, Peri Masalları, YKY 2004, Zavallı, YKY 2008. Marlen ile Salim Nasır için ve Paolo Viola'nın anısına, 1948-2005. İnsan buraya dek hayatta kaldı. Çünkü arzularını gerçekleştirebilmek için fazla bilgisizdi. Şimdi gerçekleştirebiliyorken onları değiştirmek zorunda. Yoksa ölüp gidecek. William Carlos Williams, 1883-1963. Pusulasız bir halde girdik yeni yüzyıla. Daha ilk aylardan başlayarak dünyanın hepten çivisinin çıktığını düşündüren kaygı verici olaylar meydana geliyor. Üstelik bunlar birçok alanda birden gerçekleşiyor. Entelektüel dünyanın, finans dünyasının, iklimin, jeopolitiğin, etiğin çivisi çıkmış durumda. Şurası da bir gerçek ki arada sırada umulmadık yararlı dönüşümlere de tanık olunuyor. O zaman da açmaza sürüklendiklerini fark eden insanların öyle ya da böyle sanki bir mucize eseriyle bu açmazdan çıkmanın yollarını bulacağına inanmaya başlanıyor. Ama bunun hemen sonrasında bambaşka, daha karanlık, daha sıradan, insani itkileri açığa vuran başka kargaşalar açığa çıkıyor ve türümüzün manevi yetersizliğinin eşiğine varıp varmadığı sorgulanıyor yine. Tabii eğer hala ilerlemeyi sürdürüyorsa ya da birbiri ardında sıralanan onca kuşağın kurmaya çabaladığı şeyi yeniden tartışma konusu edebilecek şekilde gerilemeye başlamadıysa. Burada söz konusu olan ne bir bin yıldan diğerine geçerken hissedilen akıl dışı sıkıntılar ne de değişimden ödü patlayanların ya da değişim hızından korkanların ezelden beri ortaya attıkları, durmaksızın yineledikleri lanetler. Benim derdim bambaşka. Aydınlanma çağının bocaladığını, zayıfladığını ve kimi ülkelerde sona ermek üzere olduğunu gören bir aydınlanma yanlısının, bir zamanlar özgürlüğün dünyanın tamamına yayılmakta olduğuna inanan, şimdi ise ona yer olmayan bir dünyanın biçimlendiğini gören, eli kolu bağlı biçimde fanatizmin, şiddetin, dışlamanın ve umutsuzluğun yükselişine tanık olan bir özgürlük tutkununun her şeyden önce de aslında sadece pusuda bekleyen, yok oluşa boyun eğmek istemeyen bir yaşam aşığının endişeleri benimkiler. Hiçbir yanlış anlama olmasın diye ısrarla belirtiyorum. Şimdiki zamana burun kıvıranlardan değilim ben. Çağımızın bize sağladığı şeylerin hayranıyım. Son icatları yakından takip edip zaman kaybetmeden gündelik yaşamıma katıyorum onları. Tıp ve bilgi işlem alanlarında kaydedilen ilerlemeler nedeniyle önceki bütün kuşaklardan çok daha ayrıcalıklı bir kuşağa dahil olduğumun bilincindeyim. Ama gelecek kuşaklarında modern yaşamın meyvelerinin tadını çıkarabileceğinden emin olmadan onların rahatlıkla tadına varamıyorum. Kaygılarımda aşırıya mı kaçıyorum? Buna pek inanmıyorum ne yazık ki. Hatta tersine çoğu doğrulanıyormuş gibi görünüyor gözüme. İlerleyen sayfalarda göstermeye çalışacağım şey de bu. Amacım belgelerle doldurulmuş bir dosya sunmak değil. Ne de öz saygıyla hareket edip bana ait bir savı savunmak. Ben tehlike var diye bağırıyorum ve duyulsun istiyorum sadece. Öncelikle niyetim çağdaşlarımı, yol arkadaşlarımı, bindiğimiz geminin artık dalgalı denizde akıntıya kapıldığına, yolunun, yönünün, görüş alanının, pusulasının bulunmadığına ve batmasını engellemek için acilen bir atılım yapılması gerektiğine inandırmak için doğru sözcükleri bulmak. denizde önümüzü görerek seyredip, bir takım engellerden kaçınarak ve işleri zamana bırakarak şu hızımızı korumamız yeterli olmayacak. Zaman müttefikimiz değil bizim, yargıcımız. Şu an zaten cezamızın erteleme sürecini yaşıyoruz. Kendiliğinden denize ilişkin imgeler geliyorsa akla, belki de öncelikle kaygılarımı şu basit ve sert saptamayla açmalıyım. İnsanlık, evriminin günümüzdeki evresinde, tarihte eşine rastlanmayan yeni tehlikelerle karşı karşıya ve bunlar yepyeni küresel çözümler gerektiriyor. Yakın gelecekte bu çözümler bulunmazsa, uygarlığımızı büyük ve güzel kılan şeylerden geriye hiçbir şey kalmayacak. Kaldı ki bugüne dek insanların farklılıklarını aşacağını, düş gücüne dayanan çözümler geliştireceğini, ardından onları hayata geçirmek adına birleşip seferber olacağını ummamızı sağlayabilecek pek az ipucu var. Hatta belirtilere bakılırsa dünyanın çivisinin çıkması sürecinde ileri bir evreye gelindiği ve bir gerilemenin önüne geçmenin artık güç olduğu düşünülebilir. İlerleyen sayfalarda çeşitli düzen bozuklukları ayrı bölümler halinde ve sistemli bir şekilde ele alınmayacak. Ben daha çok bir fırtınanın ertesi günü, daha şiddetli başka bir fırtına geliyorum derken, bir bahçede gezinen gece bekçisi gibi davranacağım. Adam elinde bir lamba, sakınımlı adımlarla ilerliyor. Sık bir ağaç kümesine, ardından bir başkasına ışık tutuyor. Ağaçların arasında bir yol keşfediyor. Geri dönüyor, kökünden sökülmüş yaşlı bir ağacın üstüne eğiliyor. Sonra bir buruna yöneliyor. Lambasını söndürüp panoramayı bütünüyle görmeye çalışıyor. Kendisi ne bitki bilimci, ne tarım bilimci, ne de peyzaj mimarı. Bu bahçedeki hiçbir şey de onun değil. Ama sevdiği insanlarla birlikte burada yaşıyor ve bu toprağa etki edebilecek her şey onu yakından ilgilendiriyor. 1. Aldatıcı zaferler. Berlin duvarının yıkılmasıyla dünyada bir umut rüzgarı esmişti. Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki gerginliğin sona ermesi, yaklaşık 40 yıldır insanlığı tehdit eden bir nükleer felaket tehlikesini ortadan kaldırmıştı. İnanıyorduk ki bundan böyle demokrasi yavaş yavaş yaygınlaşacak, en sonunda da bütün dünyaya yayılacak. Yerkürenin çeşitli ülkeleri arasındaki duvarlar kalkacak ve insanların, malların, imgelerin ve düşüncelerin dolaşımı engellerle karşılaşmaksızın gelişebilecek, böylece bir gelişme ve refah çağı başlayacaktı. Bu cephelerin her birinde, başlangıçta bir takım dikkate değer ilerlemeler kaydedildi. Ama ne kadar ileriye gidersek pusulayı da o kadar şaşırıyorduk. Bu açıdan bakıldığında Avrupa Birliği simgesel bir örnek oluşturuyor. Birlik için Sovyet blokunun parçalanması bir zaferdi. Kıta Avrupa'sında yaşayan halklara sunulan iki yol arasında birinin tıkanmış olduğu ortaya çıkmışken öteki ufka kadar açılıyordu. Eski Doğu Avrupa ülkelerinin hepsi birliğin kapısını çaldı. Birliğe alınmayanlar da hala üyeliğin düşünü kuruyorlar. Öte yandan tam da birliğin zafere ulaştığı anda onca halk sanki bir yeryüzü cennetiymiş gibi hayran hayran gözü kamaşmış biçimde ona doğru ilerlerken Avrupa ne yapacağını şaşırıverdi. Birliğe daha kimi alacaktı? Ne amaçla? Peki ya kimi dışlayacaktı? Hangi nedenle? AB bugün geçmişte olduğundan daha fazla kimliğini, sınırlarını, gelecekteki kurumlarını, dünya üstündeki yerini sorguluyor. Yanıtlarından da hiç emin değil. Nereden geldiğini, bu halklarda birleşme gereksiniminin doğmasına ne tür trajedilerin yol açtığını bilse de hangi yöne gitmesi gerektiğini artık kestiremiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nkine benzer, onu oluşturan ulusların yurtseverliklerini aşan ve kendi içinde eriten bir kıta Avrupası yurtseverliğinin hayat verdiği, yalnızca ekonomik ve diplomatik olarak değil, siyasal ve askeri açılardan da dünya çapında önemli bir güç konumunda görülen bir federasyona mı dönüşmeli? Böylesi bir rolü getireceği sorumluluklarla ve fedakarlıklarla üstlenmeye hazır mı acaba? yoksa daha çok egemenliklerinin üstüne titreyen uluslar arasındaki esnek bir ortaklıkla yetinmeli ve küresel planda bir destek gücü olmayı mı sürdürmeli? Kıta Avrupası iki düşman cepheye bölünmüşken bu ikilemler gündemde değildi. Sonrasında durmaksızın gündeme taşınmaya başladı. Hayır, ne büyük savaşlar ne de demir perde dönemlerine dönecek değiliz elbet. Ama burada söz konusu olanın siyasetçiler arasında ya da siyaset bilimciler arasında patlak veren bir tartışma olduğunu düşünmek yanlış olur. Söz konusu olan kıta Avrupası'nın yazgısıdır. Kanımca yalnızca Avrupa halkları için değil, herkes için büyük önem taşıyan bu soruyu ileride uzun uzadıya ele alacağım. Burada özellikle açıklayıcı olması için bu soruya değindim. Çünkü bu, bütün halinde ve her bir bileşeni içinde insanlığı etkisi altına alan o kaybolma, yönünü şaşırma, çığırından çıkma halinin bir göstergesidir. Doğrusu, yer kürenin çeşitli bölgelerine baktığımda yine de en az Avrupa için endişeleniyorum. Çünkü bence insanlığın yüzleşmek zorunda olduğu meydan okumaların şiddetini ötekilerden daha iyi ölçüyor. Çünkü çözümler getirebilmek amacıyla bu meydan okumalarla mücadele edebilecek insanlara ve mercilere sahip. Çünkü birleştirici bir tasarının ve güçlü etik kaygıların taşıyıcısı durumunda. Her ne kadar kimi zaman bu tasarıyı ve kaygıları gönülsüzce üstlendiği izlenimini yaratsa da. Başka yerlerde ne yazık ki bunun yanından bile geçilmiyor. Arap-İslam alemi bir daha çıkamamazcasına tarihsel bir kuyuya gömüldükçe gömülüyor. Bütün dünyaya karşı Batılılara, Ruslara, Çinlilere, Hintlilere, Yahudilere, ayrıca her şeyden önce kendisine karşı öfke duyuyor. Afrika ülkeleri ender istisnalar dışında iç savaşlarla, salgın hastalıklarla, iğrenç kaçakçılıklarla, İyice yaygınlaşan rüşvetle, kurumların yozlaşmasıyla, toplumsal dokunun parçalanmasıyla, yüksek işsizlik oranlarıyla, umutsuzlukla boğuşmak durumunda. Rusya, 70 yıllık komünizmden ve sonrasındaki kargaşa halinden kurtulmakta zorlanıyor. Liderler yeniden eski güçlerine kavuşmanın hayalini kurarken halk hala korkuyor. ABD'ye gelince, en önemli küresel rakibini alt ettikten sonra kendisini tüketen ve yolunu şaşırtan devasa bir girişime sürüklendi. Tek başına, neredeyse tek başına boyun eğmez bir dünyaya boyun eğdirmeye çalışıyor. Göz alıcı bir tırmanış yaşayan Çin'in bile endişelenmek için nedenleri var. Çünkü bu yüzyılın başında izleyeceği yol belli gibi görünse de toplumsal ve ulusal bütünlüğünü korumaya özen göstererek ekonomik gelişimini aralıksız sürdürmek, gelecekte kendisine düşünecek büyük siyasal ve askeri güç rolü ciddi belirsizliklerle dolu. Hem kendisi hem de komşuları hem de dünyanın geri kalanı için. Asya devi elinde hala az çok güvenilir bir pusula tutuyor. Ama büyük bir hızla elindeki aletin artık işe yaramayacağı bir bölgeye yaklaşıyor. Şu ya da bu şekilde dünyadaki halkların tümü bir karışıklık yaşıyor. Zengin ya da yoksul, küstah ya da uysal, işgalciler, işgal altındakiler, kısacası hepimiz aynı dayanıksız sala binmişiz. Hep birlikte suya gömülmek üzereyiz. Gel gelelim yükselen denizi hiç dert etmeden birbirimize sövüp saymayı, kavga etmeyi sürdürüyoruz. Bize doğru yükselirken önce düşmanlarımızı batırsa bu yıkıcı dalgayı alkışlayabiliriz bile. Ama ilk örnek olarak Avrupa Birliği'nin adını anmamın başka bir nedeni daha var. Çünkü bu örnek tarihçilerin yakından tanıdığı ve her insanın yaşamı boyunca gerçekliğine tanık olduğu bir olayı, bir başarısızlığın önünde sonunda beklenmedik bir mutluluğa, başarının da belaya dönüşebileceği olgusunu iyi yansıtıyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesi tam da bu türden yanıltıcı olaylardan biri bana kalırsa. Avrupa'nın zaferinin ona yolunu şaşırtması, içinde yaşadığımız dönemin tek çelişkisi değil. Aynı şekilde Batı'nın kendi üstünlüğünü pekiştirmesi, beklenen zaferinin aksine gerilemesini hızlandırdığı, kapitalizmin zaferinin onu tarihinin en beter bunalımına sürüklediği, korku dengesinin sonunun korkudan bir türlü kurtulamayan bir dünya yarattığı, ayrıca açıkça baskıcı ve antidemokratik bir Sovyet sisteminin çöküşünün demokrasi tartışmasını bütün dünyada gerilettiği ileri sürülebilir. Öncelikle bu son nokta üstünde duracağım. İki blok arasındaki gerilimin sona ermesiyle, bölünmelerin temel olarak ideolojik olduğu ve tartışmanın hiç eksik olmadığı bir dünyadan, bölünmelerin temel olarak kimliğe ilişkin olduğu ve tartışmaya pek yer olmayan bir dünyaya geçtiğimizin altını çizmek istiyorum. Herkes ötekilerin karşısında kendi aidiyetlerini haykırıyor, başkalarını kendince dışlıyor, yandaşlarını seferber ediyor, düşmanlarını şeytanlaştırıyor. Söyleyecek daha ne var? Bugünün rakiplerinin o kadar az ortak değerleri var ki. Soğuk Savaş dönemindeki entelektüel havayı özlemle anmıyorum o kadar da. O savaş her yerde soğukta değildi üstelik. Tersine Kore'den Afganistan'a, Macaristan'dan Endonezya'ya, Vietnam'dan Şili ve Arjantin'e dolaylı yoldan sayısız çatışmaya yol açtı. 10 milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Ne var ki dünya bu savaştan çıktığında daha aşağı bir düzeyde buldu kendini. Yani bununla demek istediğim, daha az evrenselliğe, daha az akılcılığa, daha az laikliğe, kazanılan görüşlere karşı miras aldığı aidiyetleri güçlendirmeye, dolayısıyla da daha az özgürce tartışmaya yöneldi. Marksizm yandaşları ile rakipleri arasındaki gerilim sürerken, bütün dünya koskocaman bir amfiteyatro gibiydi. Gazetelerde, üniversitelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, kafelerde, evlerde insanların çoğu bir araya gelip fısır fısır şu ya da bu ekonomi modelinin, filanca felsefi düşüncenin, falanca toplumsal düzenin yararları ya da zararları üstüne bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalara giriyorlardı. Komünizm yenilgiye uğrayıp insanlık için inandırıcı bir seçenek olmaktan çıkalı beri bu tartışmalar amacını yitirdi. Acaba onca insan bu yüzden mi bozguna uğramış ütopyalarından vazgeçip bir topluluğun güven verici çatısı altına sığınmaya kalktı? Aynı şekilde kesin kes tanrı tanımaz olan Marksizmin yaşadığı siyasal ve manevi çöküşün kökünü kazımaya çalıştığı inanç ve dayanışmalara yeniden değer kazandırdığı da varsayılabilir. Şurası bir gerçek ki Berlin Duvarı'nın yıkılışından bu yana dinle bağlantılı olanlar başta olmak üzere aidiyetlerin iyice şiddetlendiği, farklı insan topluluklarının birlikte yaşamasının her gün biraz daha güçleştiği ve demokrasinin sürekli kimlik pazarlıklarına bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İdeolojiden kimliğe kaymanın bütün dünya üstünde feci etkileri oldu. En çok da uzun zaman boyunca azınlıkta kalan ve baskı altında tutulan kökten dinciliğin çoğu toplumda olduğu gibi diasporada da entelektüel bir ağırlık kazandığı Arap-Müslüman kültür alanında bu akım tırmanışı boyunca şiddetle Batı karşıtı bir çizgi benimsemeye başladı. 1979'da Ayetullah Hümeyni'nin başa geçmesiyle başlayan bu değişim, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte iyiden iyiye yoğunlaştı. İki blok arasındaki gerilim sürerken, İslamcı hareketler genelde kapitalizmden daha kesin biçimde komünizme karşı düşmanlık sergiliyorlardı. Kuşkusuz Batı'dan, Batı siyasetinden, yaşam tarzından ve değerlerinden hiç hoşlanmıyorlardı. Ama Marksistlerin militan tanrı tanımazlığı bunları daha yüzeysel düşmanlar haline getiriyordu. Buna koşut olarak İslamcıların yerel rakipleri, özellikle Arap ulusalcıları ile sol partiler bu yönelimi tersinden izliyor ve Sovyetler Birliği'nin müttefiki ya da müşterisi haline geliyorlardı. Kendileri için yıkıcı sonuçlar doğuracak ama bir şekilde tarihlerinin onlara dayattığı bir taraf tutuştu bu. Arap-İslam aleminin modernlik yanlısı seçkinleri kuşaklardan beri bu çözümsüz sorunu boşuna çözmeye uğraşıyorlardı. Java'dan Fas'a kadar ülkelerine hükmeden ve kaynaklarını denetim altında tutan Avrupalı güçlerin hegemonyasına boyun eğmeden nasıl Avrupalılaşabilirlerdi? Bağımsızlık savaşlarını İngilizlere, Fransızlara ya da Hollandalılara karşı vermişler ve ne zaman ülkeleri ekonomilerinin kilit sektörlerini denetim altına almaya kalksa, karşılarında batılı petrol şirketlerini ya da Mısır'da görüldüğü üzere Süveyş kanalındaki Fransız-İngiliz şirketini bulmuşlardı. Avrupa kıtasının doğusunda hızlandırılmış sanayileşmeyi öven, halkların dostluğu sloganını haykıran ve sömürge güçlerine karşı sıkı bir direniş sergileyen güçlü bir blokun ortaya çıkışı birçoklarına bu ikilemin çözümü olarak gözüktü. Bağımsızlık savaşı sırasında böylesi bir eğilim akıllıca ve umut verici görünüyordu. Geriye dönüp bakıldığında sadece bela getirdiğini görmek gerek. Arap-İslam aleminin seçkinleri ne gelişme, ne ulusal özgürlük, ne demokrasi, ne de toplumsal modernlik elde edebileceklerdi. Sovyet rejiminin dünya çapındaki yükselişini sağlamış hiçbir şeyi içermeyen, onun ne enternasyonalist söylemine ne 1941-1945 arasında Nazizmin bozguna uğratılmasındaki büyük katkısına ne de birinci derecede bir askeri güç oluşturma becerisine sahip olan ama ondaki en beter aksaklıklara, yabancı düşmanlıklarına, güvenlik güçlerinin şiddete başvurmasına, herkesin bildiği üzere etkisiz kalmış ekonomi yöntemlerine, bir parti, bir grup ve bir başkan adına iktidarın devrilmesine, sadakatle öykünen yerel bir tür Stalinist ulusalcılık dışında hiçbir şey sağlayamamışlardı. Saddam Hüseyin'in laik rejimi bu açıdan aydınlatıcı bir örnekti. Bugün Arap toplumlarının 100 yıllık körlüğünü ya da batılı güçlerin 100 yıllık açgözlülüğünü kınamak gerekip gerekmediği konusu artık pek önem taşımıyor. İki taraf da kendi savlarını savunuyor. Bu konuya geri döneceğim. Kesin olan ve bugünün dünyasında ağır basan şu ki, 10 yıllardır Arap-İslam alemindeki gizil modernlik yanlısı, laik insanlar batıya karşı mücadele ettiler. Bu yüzden de çıkışı olmayan bir yolda maddi manevi anlamda yollarını şaşırdılar. Batı da çoğunlukla korkunç bir şekilde ve kimi zaman da dinsel hareketlerin desteğiyle onlarla savaştı. Burada söz konusu olan gerçek bir ittifak değildi. Ortak güçlü bir düşmana karşı taktik bir birliktelikti yalnızca. Ama bunun sonunda Soğuk Savaş'ın bitiminde İslamcılar kazananların arasında yer aldı. Gündelik yaşam üstündeki etkileri her alanda gözle görünür bir hal aldı, derinleşti. Ondan sonra nüfusun büyük bölümü kendini onların arasında görmeye başladı. Bağımsızlık savaşı kaynaklı hareketlerin ve solun geleneksel anlamda sözcüsü olduğu bütün toplumsal ve ulusal istemleri benimsedikleri ölçüde bu durum daha da güçlendi. Çoğunlukla muhafazakar biçimde yorumlanan dinsel kuralların somut uygulamalarına dayanan İslamcı söylem, siyasal açıdan köktenci, daha eşitlikçi, daha üçüncü dünyacı, daha devrimci, daha ulusalcı olacaktı. Ve 20. yüzyılın son yıllarından başlayarak kararlı biçimde Batı'ya ve onun himayesindekilere karşı bir tavır sergiledi. Şu son noktadan hareketle akla bir karşılaştırma geliyor. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sırasında Nazizme karşı ittifak eden sağ demokratlar ile komünistler 1945'ten sonra düşman olmuşlardı. Aynı şekilde Soğuk Savaş'ın sonunda Batılılar ile İslamcıların acımasızca çatışacağı tahmin edilebilirdi. Fitili tutuşturabilecek bölge açıkça belliydi. Afganistan. İşte orada dünün müttefikleri Sovyetlere karşı son savaşlarını verdiler. İşte orada zafer kazanmalarından sonra yüzyılın son 10 yılı içinde aralarında bir kırılma gerçekleşti. Ve işte oradan 11 Eylül 2001'de ABD'ye ölümcül bir düello çağrısı yapıldı. Bunu da herkesin bildiği zincirleme tepkiler izledi. İstilalar, isyanlar, idamlar, kıyımlar, iç savaşlar ve sayısız suikastlar.